A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle önemli bir konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Mevsim geçişlerinde. Özellikle sonbahardan kış ya da hatta bazen kıştan bahara geçerken de olabiliyor. Mevsim geçişlerinde özellikle tabii sonbahardan kışa geçişte daha sık görmekle beraber acaba neden virüslerle geçen üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor? Bunu neden merak ediyoruz? Çünkü bu dönemlerde özellikle hazırlıklar yapılıyor. Özellikle vitamin takviyeleri yapalım mı hocam diyerekten sorular çok sık gelmekte oluyor. Diğer taraftan aşılarla ilgili sorular geliyor. Demek ki mevsim geçişlerinde özellikle virütük üst solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor. Bu arada virütük derken neyi kastediyoruz? Bakın burası çok önemli. Şundan dolayı biz mikroorganizmaları, yani insanda, insan bedeninde hastalık yapabilen, özellikle enfeksiyon oluşturabilen, özellikle böyle kişiyi efendim, özellikle enfeksiyonun bulguları, işte kızarıklık, ateş, ağrı gibi şikayetleri neden olabilen, hastalık tablosuna yol açabilen mikroorganizmaları başta 4 büyük gruba ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi bakteriler. Bakteriler derken özellikle hücre zarı, hücre çekirdeği olan yapılardır. İşte tetanoz böyledir, zatüre bakteriyle bulaşır. Efendim, E. coli dediğimiz meşhur bakteriler vardır, idrar yolu enfeksiyonu yol açan. Bunlar bakteridir. Ve bakteriler kesinlikle ve kesinlikle antibiyotiklerle, yani antibiyotik, bakteri öldüren ilaçlarla tedavi olmak zorundadır. Demek ki mikroorganizmalardan bir tanesi bakteriler. Bir diğer mikroorganizmalar, yani yalın haliyle mikroplar, ikinci büyük grupta virüslerdir. Virüsler tabi bakterilerden farklıdır. Onların yapıları çok çok farklıdır ve çok ilginçtir. Kendi yapılarını sık sık değiştirirler. Bu nerede karşımıza çıkar? Mesela özellikle kış aylarındaki, sonbahar aylarındaki özellikle gripal enfeksiyonlara neden olan influenza virüsü mesela bir virüstür. Her sene kendisinin değişik bir şekilde yeniler. O sebepten dolayı da bu virüse etkili olan bir aşı ya da bir yapı bir sonraki dönemdeki bir virüse etkili olamayabilir. Virüsler habire ne değiştirir? Kimlik değiştirir. O sebepten dolayı da birçok virüs hastalıklarına karşı maalesef buna işte HIV dahil, hatta hepatit virüsleri dahil özellikle bir koruyucu yapı aşı gibi ya da bir koruyucu tedavi geliştirilmemenin altına yatan en büyük sebep budur. Virüslerle geçen rahatsızlıklar ikinci büyük hastalık etkenidir. Bir üçüncü yapı ise özellikle bizim protozoalar dediğimiz, gözle görebildiğimiz, işte bunlardan akrepten tutun, keneden, tahta kurusundan ya da birçok bazı tenya ya da bir efendim trichotrosi gibi ufak parazitler, bunlar da üçüncü hastalık yapıcı mikroorganizma etkenleridir. Bir dördüncüsü özellikle fungal, yani funguslara bağlı olan enfeksiyon tablolarıdır. Peki bu hastalık yapıcı etken olan bakteriler ve virüslerle alakalı böyle bir girişi neden yaptık? Çünkü biz biliyoruz ki bakteriler özellikle tedavi aşamasında tanısı net olarak konulmalı. Neyi kastediyoruz? Özellikle görüntüleme, kan tetkiki, biyokimya ve özellikle kültür ekimleriyle tanısı konulmalı. Ve bu bakteri olduğu netleştikten sonra tedavisi antibiyotiklerle yapılmalı. Bakteriyel enfeksiyonlar, mesela bir bronşit, bir zatüre, efendim bir üriner bakteriyel enfeksiyonlar, bunların tedavileri efendim antibiyotiklerle yapılmak zorundadır. Antibiyotik dışında tedavisi yoktur. Ama virüslere geldiğimizde işte nelerdir bunlar? İnfluenza virüsü, efendim kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, herpes, yani uçuk virüsleri, HIV, hepatitler, bunlar virüslerdir. Bunların tedavileri ise kesinlikle antibiyotiklerle tedavi edilmez. Bu çok önemlidir. İşte bu hastalık yapıcı etkenleri, bakterileri, virüsleri konuştuk. Peki Mehmet Hocam, bugünkü sohbetimizin konusu ne? İşte bugünkü sohbetimizdeki mevsim geçişlerindeki viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız. Ve bu konuda da gerçekten çok tecrübeli bir hekim arkadaşımız var. İç hastalıklar uzmanı Doktor Şebnem Aydoğdu. Şebnem Hanım, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Nasılsınız?
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum, keyifliyim.
Eyvallah, biz de çok çok mutluyuz sizleri aramızda görmekten. Ama tabii inşallah bir sonraki haftalarda yine sizinle beraber olmak isteriz eğer.
Ben de çok isterim, ne
eyvallah,
güzel olur.
Eyvallah, süper. Şimdi Şebnem Hanım, özellikle o kadar çok bilinmeyen, konuşmamız gereken sorular da var da. Özellikle şöyle bir giriş yapalım. Biz insanoğlu neden mevsim geçişlerinde daha sık hastalanıyoruz?
Şimdi mevsim geçişleri değişiklik demek aslına bakarsanız. Evet. Vücudumuzun alıştığı bir ortamdan farklı bir ortama adapte olması demek.
Evet.
Havaların ısısının değişmesiyle birlikte vücudumuzda ısıyı algılayan beyin merkezindeki regülatör sistemler, daha açıklayıcı bir şekilde şöyle söyleyeyim, düzenleyici sistemler devreye giriyor.
Evet.
Ancak bu düzenleyici sistemlerin görevini yapmasına engel herhangi bir durumda...
Evet.
O zaman mevsim geçişleri bizim için daha zorlayıcı oluyor ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor.
Daha sık görüyoruz değil mi
daha
özellikle?
Daha sık görüyoruz.
Peki bu geçişlerde her insanda aynı mıdır? Yani şunu söylemek istiyorum. Hastalanma riskimizi neler arttırır özellikle?
Aslında kişiden kişiye değişiklik Hı-hı. gösteriyor. Hastalanma riskimizi neler artırıyor? Vücut direncimiz çok önemli bir rol oynuyor. Hı-hı. Eğer vücut direncimizi bozacak herhangi bir durum, negatifte işleyen bir sistem devredeyse, o zaman bizler daha çabuk hasta oluyoruz ve daha sık hasta oluyoruz.
Hı-hı.
Direncimiz dışında tabii yaşımız çok önemli, Hı-hı. cinsiyetimiz çok önemli, Hı-hı. çalışma koşullarımız çok önemli.
Hı-hı.
Eğer daha küçük yaşta çocuklarımızdan biliriz, yaşımız azaldıkça ya da küçük çocuklarımız işte kreşe başladıkları Hı-hı. zaman daha toplum içine katılmaya başladıkları durumlarda ya da işte ortamımızda hasta olan kişilerle temasımız daha artmış ise, onun dışında toplu taşımı çok kullanıyorsak,
hı hı.
belli bir yaş grubunda olup da eğer birlikte başka kronik, sürekli ilaç kullanmamızı gerektiren bir hı hı. hastalığımız varsa, böyle durumlarda tabii daha sağlıklı diyebileceğimiz bireylere oranla daha sık hasta oluyoruz.
Yani bu saydıklarımız hastalığa yakalanma riski daha yüksek olanlar.
Daha yüksek oluyor. Hatta tedaviden de cevap görme olasılığımız birazcık daha değişiyor.
Eyvallah.
Daha zorlayıcı olabiliyor.
Hı-hı.
Tedavi süresi daha uzun olabiliyor. Daha Hı-hı. kötü bir noktaya gelin. Bazen hospitalize, hastaneye Hı-hı. de yatmanızı hastanede gerektirecek durumlar bile oluşabiliyor. Olabilir.
Peki
maalesef.
Şu hani sihirli bir kelime var ya, hani immün sistem, bağışıklık sistemi. Çok önemli midir gerçekten böyle viral enfeksiyonlar?
İmmün sistem çok önemli. Şöyle düşünün, savunma sistemini olarak eğer değerlendirirseniz Hı-hı. önemi daha çok ortaya çıkıyor.
Evet.
Çünkü hastalık herkes için. Bakarsanız hı hı. ve giden koşullarla işte daha doğaldan uzaklaştığımız bir sürece girdiğimizi düşünürseniz
hı hı.
Daha çok katkı maddeli yaşadığımızı, daha teknolojik birimlerin ön plana çıktığını düşündüğümüz hı hı. zaman immün direncimizi, savunma mekanizmamız da bu oranda biraz geriliyor.
Hı hı.
Bu nedenle çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Hastalandınız, eğer savunma sisteminiz çok iyi çalışıyorsa hastalığı
evet.
daha kısa sürede atlatabiliyorsunuz.
Hatta belki de yakalanmıyorsunuz.
Belki de yakalanmıyorsunuz. Evet. Hastalığın semptomunu Hı-hı. yaşamıyor olabiliyorsunuz.
Evet.
Ya da hani bazen deriz ya, ayakta geçirdik bunu.
Evet, evet,
bu
evet,
hastalığı
evet,
ayakta
evet.
geçirdik. Bunun nedeni işte immün sistemimiz iyi. Hı-hı. Ortamı daha iyi adapte olabiliyoruz. Bazı diğer ilaçlara gerek duymadan kendimiz bunu halledebiliyoruz gibi. Aslında burada vücut immün sistemimizin, savunma mekanizmamızın kuvvetliliği söz konusu.
Peki Şebnem Hocam, şöyle bir şey aklıma geliyor. Mesela çok önemli bir maça çıkacak Hı-hı. bir futbol takımı devamlı Hı-hı. antrenman yapıyor
evet.
ve önemli bir maça çıkıyor. İnşallah bu akşam da bizim Türk milli takımı çok önemli bir maç var. İnşallah kazanırız.
Yaşasın.
İnşallah. Şimdi bu noktada şunu söylemek istiyorum. İşte ben çocuğumu hocam kreşe verdim, anaokula
evet.
verdim. İşte çocuğum okulda evdeyken hiç hastalık geçirmiyordu. Şimdi kreşte, okulda her gün hastalık geçiriyor gibi bazen anne babalardan haklı serzenişler geliyor. Acaba bu ufak ufak geçirilen enfeksiyonları immün sistem için böyle bir antrenman gibi düşünebilir miyiz?
çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Kesinlikle hemfikiriz bu konuda. Çünkü vücut direncimizi, immün sistemimizi de aslında yenebildiğimiz ölçüde güçlendirebiliyoruz. Evet, bazı önlemleri almalıyız, hijyene dikkat etmeliyiz, işte hasta bireylerden biraz daha uzak durmalıyız ama ne olursa olsun biliyorsunuz mikroplar havada asılı da kalıyor. Ve bu mikroplara bir şekilde karşı karşıya geleceksiniz. Bunlarla mutlaka bir şekilde inşallah uzun ömür sırasında savaşacağız. Ancak bunları daha sağlıklı haldeyken, gücümüzü artırabilecekken, daha mekanizmamızı güçlendirecekken, diğer hastalıklar daha henüz eklenmemişken karşı karşıya geldiğimizde başa çıkabiliyorsak aslında bir ölçüde de savunma silahlarımıza bir şey eklemiş oluyoruz gibi düşünmek lazım. O nedenle hani dışarıdan çok fazla katkı maddesi almadan daha organik, daha doğal beslenip birazcık da savaşabileceğimiz ölçüde. Bizim buradaki kriterimiz şu, direncimiz henüz tam oluşmamışken korumalı. Ama işte kreş yaşına gelmiş bir çocuk için aslına bakarsanız artık toplum içine çıkmaya hazır çocuk demek. Vücut direncinin o nedenle güçlenmesi için biraz da fırsat tanımak lazım.
Çok izole olmadan. Çok ya, böyle,
kesinlikle. Hani evet korunalım aksıran tıksıran kişilerden. Evet çocuklarımıza hijyeni mutlaka öğretelim. Aksırırken tıksırırken korunmayı öğretelim. Mendil kullanmayı öğretelim. Kişilerle samimiyetimizde birazcık daha sınır koyabilelim ama bu demek değildir ki işte katkı maddeleri alalım, toplumdan izole yaşayalım. Birazcık da savunma sistemini güçlendirmek aslına bakarsanız bizim elimizde.
Eyvallah. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Peki şu meşhur bağışıklık sistemini böyle güçlü kılmak için bir şeyler yapabilir miyiz? Bunun bir okusu pokusu var.
Aslında doğal ve hepimizin bildiği şeyleri şöyle işte kendimize değil de karşımızdakine anlatırken ki şeyleri kendimiz düşünürsek cevap ortada. Aslında ben şeye çok inanıyorum. Kişilerin kendileri en iyi doktorlara bakarsınız. Bu anlamda şöyle yapmak lazım. Önce bir kendimizi değerlendirmek lazım. Herhangi bir kişiye, ailemizden birine sohbet ettiğimizde ya da çok severiz ya hani hastalık durumunda birazcık çare bulmayı biz Türk toplumu olarak. Onun gibi ne öneriyorsak ne deriz? İşte lütfen uyku düzenimize dikkat edelim. Uyku saatlerimiz iyi olsun. Bunu söylüyoruz, biliyoruz ama hani yapma kısmında ne kadar başarılıyız.
Ya şu meşhur lafımız var, kendine iyi bak gibi.
Evet, kendine iyi bak. Kendimize nasıl iyi bakarız? Aslında hepimiz bunu biliyoruz. Güzel uyumalıyız, zamanında uyumalıyız. Bunları düzenli hale getiriyoruz. Uyku çok önemli. Evet. Çünkü uyku sırasında biliyorsunuz salgılanan hormonlarımız, ondan sonra vücudumuzdan salgılanan elektrolitler hepsi uyku sırasında aslında en rahat, bazal metabolizmanın en iyi olduğu dinlenik halde salgılanan materyaller. Bu durumda şöyle uykuyu tabii bir de hayatımıza düzeni sokmamız lazım. O da çok önemli. Çünkü bizde şöyle bir şey var. İki gün bir şeyleri yapıp üç gün yapmıyoruz değil ya. O düzeni sarsıyor. İşte belli bir uyku saatimiz keşke olsa. Keşke uykuyu böyle işte tam ışıkların söndüğü işte relax bir halde. Duşumuzu aldıktan sonra bol hidrasyonumuzu yaptıktan. Evet yani daha düzenli. Bize keyif veren bir kitap okuduktan sonra ya da işte öyle bir dizi izledik. Sizin radyo programınızı izlemek de...
Eyvallah. Teşekkür ederiz.
Öyle bir neden de olabilir. Velhasıl bunları yapmak, önerdiğimiz şeyleri kendimizin yapması lazım. Ondan sonra su içmiyoruz.
Uyku dedik. İki su.
Uyku dedik. Evet. Hidrasyon çok önemli. Çünkü hidrate ettiğiniz zaman vücudu dolaşan kanınızı da temizliyorsunuz. Bu arada böbrekleriniz yoluyla atıyorsunuz. Böbreklere gelene kadar organlarınız temizleniyor
diye
düşünün.
Var mıdır öneriniz böyle kadında ve erkekte şu kadar litre noktasında?
Yani şöyle 2 litrenin altına düşmemek lazım ama optimal kişiler için söylüyorum. İşte kalp problemi olanların işte böbrek fonksiyonu bozukluğu olanları kastetmiyorum bunda ama sağlıklı bireylerde 2-2,5 litre suyu ihmal etmemek lazım. İçtiğimiz çay ve kahveyi bundan buna dahil etmemek lazım.
Sıvı farklı değil mi?
Sıvı total farklı sıvı. Bir şey. Evet. Hidrasyon farklı bir şey. Sıvıyı alırken olabildiğince organik olmasına dikkat etmek lazım. Suyu tatlandırabiliriz. İşte çok azıcık bir meyveden faydalanabiliriz ama gelip de bunu işte asitli içeceklerle yapmamak lazım. Katkı maddelerinden olabildiğince uzaklaşmak lazım.
Peki Şebnem Hocam, sözünüzü aldı kes. Hep şu sorulur.
Buyurun.
Hocam işte ben nezle olmayayım, grip ve enfeksiyon geçirmeyeyim diyerekten vitamin alayım, şundan alayım, şu destekten alayım, şu bitkisel destekten alayım. Yani böyle bir takviye arayışı var. Bu konuda ne diyorsunuz? Çok sorulara muhatap kalıyoruz değil mi hekimler
olarak? Kesinlikle. Çok fazla soruluyor.
Hatta hangi vitamin?
Hangi değil mi?
Evet,
vitamin
değil mi?
Kesin de hangisi?
Hangi vitamin özellikle? almayı bir defa kafasına koyuyor, hangisini özellikle? Ne dersiniz bu konularda, acaba insan vücudunun dışarıdan böyle takviyelere ihtiyacı var mıdır?
Aslında bakarsanız eğer yaşamamız gerektiği gibi yaşarsak organizma muhteşem
değil mi?
Bir şey. Onu bozmamak lazım.
Fabrikasyon kimyasallarla.
Kesinlikle. Eksik olanı yerine koymaya evet. Ama eğer vücutta herhangi bir eksiklik yoksa ya da eksik olanı bilmeden bunu genel olarak, toplu olarak gidermeye karşı bir hekimim ben. Eğer herhangi bir noktada yapılan laboratuvar testleriniz, tabii öncelikle sizin yakınmalarınız, doktora götüren yakınmalarınızın olması lazım. Bu haklı yakınmalarınızın bir cevabı olması lazım. Onun için de elinizde belirli kriterlerin olması lazım. İşte bu noktada hekiminiz ve laboratuvar testleri devreye giriyor. Bir açık varsa
Elbette ki hekim kontrolünde yerine koymak.
Kesinlikle onu da normali yakalamak. Ama bunu herhangi bilmeden, henüz daha tespit etmeden yapılan katkı, alınan ilaçlar, vitaminler var olan ve yolunda giden bir şeyi bozmaktan öteye gitmiyor. Çünkü aldığınız her şeyi, dediğim gibi, alıyorsunuz bir yere yamayla kapatıyorsunuz değil. O ilacın, her ilacın olduğu gibi siz de hekim olarak biliyorsunuz. Artık insanlar da bilinçli. Çünkü bazı ilaçlar alındığı zaman gerekli olduğu halde biz açıklama gereği duyuyoruz. İnsanlar prospektüsleri okuyorlar.
Çok da masum değiller.
Tabii ki, çünkü tıpta biliyorsunuz yarar zarar ilişkisi var.
Evet.
Şimdi bazı ilaçları yararı daha fazla olduğu için veriyoruz. Bu demek değil ki tamamen sıkıntısı yok. Çünkü fabrikasyon bir üründen bahsediyoruz. Böyle bir durumda eksik olanı yerine koymak lazım, ama gerekmediği halde aldığınız bütün ilaçlarda organlarımızı yorduğumuzu düşünmek lazım. Çünkü o aldığınız ilaç karaciğerde metabolize olacak, detoksifiye olacak.
Tabii,
ondan sonra
tabii.
Böbreklere gidecek, böbreklerden atılacak. Organlarımız çalışıyor, güzel çalışıyorken neden ekstra bir yük bindirelim ki?
Ama halamın kızı alıyor, üst komşumuz alıyor. Ben neden almayayım değil
o
mi?
O doktor önerisiyle aldı diye düşünerek içimiz rahat.
Demek ki şey yapıyor. Şebnem Hocam, bir konu daha var özellikle. Bu mevsim geçişlerinde az evvel bahsettiniz. Hangi hastalıkları daha sık görüyoruz özellikle?
Mevsim geçişlerinde en çok bildiğimiz grip, nezle, soğuk algınlığı hastalıklarını daha çok görüyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını. Tabii bunlar eğer cevap bulmazlarsa, doğru tedavi edilmezlerse, dinlenmeye dikkat edilmezse, en büyük ilaçlardan biri çünkü dinlenmek, istirahat etmek. Böyle bir durumda, ilerlediği durumlarda tabii olay alt solunum yollarına da geçiyor. Olay işte orta kulak iltihaplarına varıyor. Sinüzitlere geçiyor. Ama başlangıç olarak en çok tabii ki soğuk algınlığı, nezle daha fazla görüyoruz.
Çünkü yani çok geçişi. Organlar etkileniyor
tabii,
değil mi? Özellikle mevsim geçişlerinde.
Çok, evet.
Peki bu noktada bazen bu mevsim geçişlerinde görülen özellikle virütük enfeksiyonlarda, inşallah bir sonraki sohbetlerimizde de bunları konuşuruz.
İnşallah.
Böyle bir ezbere bir yaklaşım var. Çok şikayet ettiğimiz. İşte az evvel söylediğimiz gibi yakın akrabam kullanıyor, bu ilacı ben de kullanayım. Ya da işte daha önceden bu ilacı kullanmıştım, faydalı oldu. Özellikle böyle soğuk algın, nezle, grip enfeksiyon tablolarındaki bu tedavi yaklaşımı konusunda ne dersiniz? Nasıl tedavi olmalı bir şekilde insanlar?
Şimdi öncelikle biz hep nedeni ortadan kaldırmaya doğru hareket ederiz tıpta. Şimdi soğuk algınlığı, grip, nezle, aslında bakarsanız birbirine iç içe geçen, birbirine çok benzeyen ama neden olarak etkenlerin aynı olmadığı bir enfeksiyon grubu. Böyle bir durumda aslında en önemli şey hastanın yakınması. Hastanın yakınması da bazı durumlarda çok ortak semptomlar, yakınmalar olabiliyor. Böyle bir durumda eğer henüz ilerlememişse ama hastaya sıkıntı veriyorsa mutlaka diyorum ki hemen bir sağlık birimine başvuralım.
Hekim görsün değil mi?
Ya ne kadar iyi
olur. Eyvallah.
İlla ki bir hekim görsün, bunun ayrımını yapsın, bir yol haritası çizsin. Bazen çok daha kolay böylece olayı atlatılabiliyor. Daha doğru sonuçlara varabiliyor. Görüp değerlendirdikten sonra etken neyse o etkene yönelik tedavi mutlaka hekimimiz düzenleyecektir. O zaman da doğru bir yol haritasıyla, dediğim gibi iş gücünden kazanacaksınız, zamandan kazanacaksınız, sağlığınız daha iyi olacak.
Hekimin yaptığı muayene, yaptığı tetkikle, kesinlikle, görüntülemeyle beraber.
Çünkü bulgular, hastanın yakılması semptomlar çok önemli. Onun verdiği, hekime verdiği bulgular çok önemli. Bulguların sonrasında tanı, neden olan tanı çok önemli. Bizler de hemen öyle olsa hemen hastayı görüp bu diye tedaviyi düzenleriz. Ama böyle yapmıyoruz. Bizler de zaman zaman yardımcı kullanıyoruz
tabii, değil mi? Çok haklısınız, çok haklısınız. Evet efendim, bugün özellikle mevsim geçişlerindeki özellikle bazı sık görülen viral enfeksiyonları konuşmaya gayret ettik. Ama tabii bunun dışında biraz açacağız inşallah bir sonraki haftalarda bu konuyu. İşte soğuk algın, nezle, grip detaylarına ineceğiz. Ama bugün özellikle Şebnem hocamızın verdiği bilgiler bizim için çok çok önemliydi. Şebnem hocam çok teşekkür ederiz.
Ben geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.
Gerçekten güzel özellikle tespitleriniz oldu ki özellikle şu hani antrenman çok çok önemliydi. O yüzden birçok anne baba soruyor. İşte efendim ya da yetişkinler soruyor işte bağışıklık sistemiyle ilgili sualleri. Güzel cevaplar oldu gerçekten. İnşallah bir sonraki haftalarda yine yan yana geliriz. Yine sohbetlerde beraber paylaşırız inşallah. Evet efendim. Bugünkü sohbetimiz bu akşam özellikle sualler üzerinden gittik. İnşallah bir sonraki hafta yine beraber olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.
A'dan Z'ye sağlık.